Walsing Destanı'nda geçen efsanevi bir hikayenin yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Kahraman Sigurd'un babası Sigmund'un ölümünün ardından intikam ve kader arayışına girişini konu alır. Sigurd, ejderha Fafnir tarafından korunan büyük bir hazineye ulaşmak ve ailesinin onuru için savaşmak amacıyla zorlu bir yolculuğa çıkar. Bu epik destanın içine dalalım ve Sigurd'un altın dolu bir serüvenle nasıl yüzleştiğini birlikte keşfedelim. Hikayemize başlamadan önce sitemiz mitolojikhikayelerim.com'u ziyaret ederek dünya mitolojileri, destanlar, masallar, sembolizm ve daha pek çok konuda eşsiz bilgiler edinebilirsiniz. Daha fazla ilginç içerik keşfetmek istiyorsanız bizi desteklemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin ve bu benzersiz hikayelerin daha geniş bir kitleye ulaşmasına katkıda bulunun. Ayrıca YouTube dışında podcast kanalımızı ve Instagram hesabımızı ziyaret ederek farklı hikayeleri de göz atabilirsiniz. Keyifli seyirler ve iyi dinlemeler dostlarım. Günlerden bir gün, Hjordis'in Sigurd adı verilen bir oğlu oldu. Sigurd babasının keskin gözlerine sahipti. Yetişkinliğe erdiğinde herkesten daha uzun ve daha iri yarıydı. Bebekliğini Kral Hjalprek'in sarayında geçirmişti. Ardından becerikli bir demirci olan Regin'in himayesine verildi. Regin erkeklerin uğraştığı işlerdi. Büyülü rünlerdi. Ve dil konusunda hünerli bir adamdı. Onun himayesi altındaki Sigurd da bu işlerde beceri edinecekti. Reitmar adında zengin bir adamın oğlu olan Regin'in iki erkek kardeşi vardı, Otar ve Fafnir. Otar zaman zaman bir su samuruna dönüşür ve zamanını Reitmar'ın evinden çok da uzak olmayan bir şelalede somon yakalayarak geçirirdi. Bu şelale Antvari şelalesi olarak adlandırılıyordu. Çünkü cüce Antvari bir turna balığı şekline bürünüp bu sularda gezmeye bayılırdı. Günlerden bir gün Odin, Loki ve Honir, dokuz diyarda gezinirken rün tılsımlarının gücü bitmişti. Karınları acıktığında şelalenin kenarında durmaya karar verdiler. Ve sonrasında bulundukları yere kamp ateşi kurmaya karar verdiler. Honir yakacak bir şeyler bulmaya gitti. Odin etrafı gözetlemeye, Loki ise avlanma görevini üstlenmişti. Ve çılgın ateş Loki, midesine düşkün biriydi. Ağzını sulandıran bir su somurunu gördüğünde onu avlayıp kafileye geri götürme fikrinin iyi olacağını düşünmüştü. Ama o su samurunun büyülü bir tılsımla kendini gizlemiş olan bir yüce olduğunun da farkında değildi. Onu avladı. Odin yaşlı bir adam kılığındaydı ve yemeğini aynı zamanda insan halkıyla paylaşmanın iyi fikir olacağını ve yakınlardaki kulübeye misafir olarak gitme fikrinin de iyi olacağını düşündü. Böylece kapıyı çaldılar. Ağzında sallanan somonu öldürdüğünü gören ev sahipleri o anda dehşete düşmüştü. Çünkü elinde tuttuğu şey Otter'in cesetinden başka bir şey değildi. İçeri girdiler. Geceyi orada geçirmek için izin istediler. Bu talihsiz ve kötü olaydan sonra Regin ve Fafnir'in yardımıyla İsir uyurken onları özel bir tırsımla esir aldı ve onları bağladı. Aşir tanrıları hayatlarına karşılık olarak adama ne isterse sunabileceklerini söylediler. Bu bir fidye anlaşmasıydı. Bunun üzerine Reitmar, su samurunun derisinin içini altınla doldurmalarını, yüzeyinin de yine altınla kaplamalarını istedi, hem de kızıl altını. Bu sözü yerine getireceklerine dair Loki ant içtikten sonra Loki'yi sağladılar. Loki hemen Ran'a gitti ve onun ağını ödünç aldı. Ardından şelaleye döndü ve bu ağla cüce Antvari'yi yakaladı. Loki sahip olduğu tüm altınları hemen teslim etmezse onu öldüreceğini söyleyerek Antvari'yi tehdit etti. Cüce tüm zulasını mecburen teslim etti etmesini ama küçük bir altın yüzüğü vermediğini gören Loki onu da vermesi için zorladı. Ya yüzüğü verecekti ya da Antvari ölecekti. Cüce yalvardı, yakardı ama Loki kulak asmadı ve yüzüğü de aldı. Antvari tam kayalığının içine girecekti ki durup şunları söyledi.
Cücenin altını iki erkek kardeşin ölümüne ve 8 prensin anlaşmazlığa düşmesine sebep olacak. Altınlarımı elinde bulunduran hiç kimse neşe yüzük göremeyecek.
Ve böylece altının üzerine, özellikle de yüzüğün üzerine, tıpkı zamanında kılıç Tilfing'de olduğu gibi korkunç bir lanet yüklendi. Loki tüm bu hazinenin Raidmar'a huzur getiremeyeceğini anladığında memnun oldu. Loki Zula'yla birlikte geri döndü. Yüzüğü de isteyeceğinden emindi. Raidmar önce derinin içini altına doldurdu. Sonra bir ucundan kaldırıp dışını da altında kapladı. Bu şekilde tüm altını kullandı. Geriye yalnızca yüzük kalmıştı ve bu yüzüğü de Odin aldı. Raidmar nasıl olduysa ağzının kenarındaki bir kılın kaplamamış olduğunu gördü. Odin, Antvari'nin yüzüğünü geri vermek zorunda kaldı. Loki ise cücenin Zula'sına yüklenmiş laneti tekrar dile getirdi. Bu zenginlikle ve bu zenginliğini üstüne çökmüş karanlık bir lanetle uzunca bir süre yaşadılar. Regin ve Fafnir, babalarına gidip kardeşlerinin ölümü için verilen altından pay istediler. Raidmar'ın bu isteği geri çevirmesi üzerine Fafnir, babasını uykusunda öldürdü. Ardından tüm altını mirası olarak aldı. Mirastan pay almayan Regin, Kral Yarbrek'in sarayına gitti ve orada kralın özel demircisi oldu. Fafnir'in elinde ayrıca korkunç bir miğfer, dehşet miğferi olarak adlandırılan miğfer ve Roddy adıyla anılan pahalı bir kılıç vardı. Kendini zehirli bir ejderhaya dönüştüren Fafnir, Gnita Çalılığı adı verilen yerde kendine bir sığınak yaptı ve Zula'sının başında öylece beklemeye başladı. Regin, Fafnir'i öldürmesi ve hazineyi ele geçirmesi için Sigurd adındaki korkusuz, gözü pek ve cesur bir genci ikna etti. Ve bu işe Sigurd üstlendi. Böylece Regin de büyük bir ün kazanacaktı. Sigurd, Yalprek'e gidip ondan Sleipnir'in ırkından gelen ve daha önce hiç kimsenin sırtına binemediği müthiş at Granny'yi aldı. Regin de Sigurd için bir kılıç dövdü. Ancak Sigurd denemek için kılıcı Regin'in örsüne vurduğunda kılıç ikiye ayrıldı. Aynı şey Regin'in Sigurd için dövdüğü ikinci kılıca da oldu. Bunun üzerine Sigurd'un annesi, size bir önceki bölümde anlattığım babasının kılıcının parçalarını oğluna geri teslim etti. Regin emir üzerine bu parçalardan müthiş bir kılıç dövdü ve kılıca Gram adı verildi. Gram, örs testinden sapasağlam çıktı. Sigurd, örsü baştan aşağı ikiye yarmıştı ama kılıcın kenarlarında hiçbir hasar yoktu. Muhteşem bir hediyeydi. Bunun üzerine kılıcı Ren Nehri'ne taşıdı. Akıntıya bir yün yumağı bırakıp bu yumağı kılıcın kenarlarına doğru yüzdürdü. Gram o kadar hassastı ki, o kadar keskindi ki bu yün yumağını da iki parçaya ayırdı. Regin Sigurd'a artık hiç vakit kaybetmeden Fafnir'in karşısına çıkmasını söyledi. Fakat Sigurd önce babasının ölümünün intikamını almak istediğini belirtti. Gripir adında bilge bir adamdan tavsiye aldı. Bu adam kraliçe Yordis'in erkek kardeşiydi. Böylece Sigurd yazgısı boyunca izleyeceği yolu öğrendi. Çok geçmeden Hjalprek'ten savaşçılar ve gemiler istedi. Bu şekilde Hunding'in oğullarına karşı kafa tutabilecekti. Tüm istediklerini yerine getirdi. Gemisiyle yelken açarken çok görkemli görünüyordu. Bir süre sonra sert bir fırtınaya yakalandılar. Bu sebeple dağların denize doğru yaptığı çıkıntının altına sığındılar. Uçurumun kenarındaki adam gemiyi selamlayıp içindeki gezginlerin kim olduğunu sordu. Regin Filon'un Sigurd komutasında olduğunu söyledi ve adama ismini sordu. Adam da cevap verdi. Adı Nikhard'dı. Ama ona isterlerse dağın yaşlı adamı Fenk veya Fjolnir'di diyebileceklerini belirtti. Onu gemiye aldılar. Birdenbire rüzgarlar uygun bir yönden esmeye başladı. Sigurd adama savaşa giderken karşılaşabilecek en iyi alametleri sorduğunda adam şöyle cevap verdi. Kara bir kuzgun tarafından takip edilmek iyi işarettir. Yolculuk esnasında aklı fikri şanda olan iki kahramanla karşılaşmak da iyidir. Diş budak ağacı altında uluyan kurdun sesini duymak da iyi bir işarettir. Eğer düşmanların seni görmeden sen onları görmeyi başarırsan, onlara karşı şanslı olursun. Hiç kimse batan güneşe karşı dururken savaşmamalıdır. Zira savaşta iyi gören taraf kazanır. Eğer bir adam savaş meydanına giderken tökezlerse, bu büyük bir şanssızlığa delalettir. İnsanlar sabahları yıkanıp saçlarını taramalı ve karnını doyurmalıdır. Çünkü akşamın ne getireceği hiç belli olmaz. Adamın deli olduğunu düşündüler ve bu şekilde bir süre yollarına devam ettiler. Çok geçmeden Sigurd ve Hunding'in oğulları arasında ölümüne bir savaş yapıldı. Lingvi esir alındı. Kardeşleri öldürüldü. Lingvi'nin sırtına bir kan kartalı oyuldu. Yani kaburgaları sırtından çıkarıldı ve ciğerleri bu açıklıktan dışarı çekildi. Bağırması yasaktı. Çünkü bağırdığı zaman Valhalla'ya asla ulaşamazdı. İntikam alınmıştı. Tüm bunlardan sonra Sigurd ve Reginn, Fafnir'i öldürmek için Gnita çalılığına doğru yola koyuldular. Reginn, Fafnir'in su aramak için süründüğü yollardan birinin tam karşısında bir hendek kazmaları gerektiğini söyledi. Sigurd bunu yaptı. Bu sırada Reginn korkudan bir köşeye saklanmıştı. Tam o anda uzun sakallı yaşlı bir adam Sigurd'un yanına geldi ve birkaç hendek daha kazması için onu ikna etti. Bu hendeklerin birinde beklemesini söyledi. Diğer hendeklerse ejderhanın püskürdüceği oluk oluk zehir için bir çıkış yolu sağlayacaktı. Eğer böylesi bir önlem almasaydı çok pişman olurdu. Böylelikle Sigurd, Reginn'in kendisine karşı komplolar kurduğuna dair ilk işareti yakalamış oldu. Sigurd birkaç hendek daha kazdıktan sonra hendeklerin birinin içine saklandı. Bir süre sonra Fafnir çıka geldi. Akın akın zehir püskürttü ve öylesine vahşice hareket ediyordu ki, öyle tepiniyordu ki toprak adeta titriyor ve deprem oluyordu. Sigurd tam o anda ejderhanın yumuşacık göğsünü hendekten yukarı baktığında gördü. Hiç vakit kaybetmeden kılıcını kabzasına kadar ejderhanın vücudunun sol tarafına sapladı. Yarasının ölümcül olduğunu hisseden ejderha ona adını söylemesini istedi, çünkü Fafnir bu bilgiyi öğrenebilirse katilini adıyla lanetleyebilecek ve intikamını alabilecekti. Sigurd en başta gerçek adını gizlemeyi düşünmüştü ama zeki ve kurnaz ejderhanın aşağılık kışkırtmaları üzerine gerçeği söyledi. Bunun üzerine Fafnir artık Sigurd'un eline geçen altınların üzerindeki laneti tekrar dile getirdi. Sigurd, Fafnir'e tanrılarla ilişkin çeşitli meseleler hakkında birkaç soru sordu. Fafnir bu sorulara cevap verdikten hemen sonra oracıkta son nefesini verdi. Sigurd kılıcındaki kanı silerken Reginn gelip başardığı kahramanca iş için ona metiyeler düzdü. Ama aynı zamanda Fafnir, kendi kardeşi olduğundan aldığı can karşılığında kendisine bir kefalet borcu olduğunu ekledi. Yalnızca Fafnir'in kalbini istiyordu. Sigurd'un bu kalbi kızartmasını talep etti. Reginn kılıcı Riddle'le ejderhanın kalbini çıkardı. Fafnir'in karından içti ve uyumak için uzandı. Sigurd ateş yakıp kalbi bir şişte kızartmaya koyuldu. Ama pişip pişmediğini kontrol etmek için parmağıyla kalbe dokunduğunda elini yaktı. Hemen parmağını ağzına götürdü. Fafnir'in kalbindeki kan Sigurd'un diline bulaşınca artık her şeyi duyabildiğini fark etti. Kuşların dilinden anlayabiliyordu. Çalılıklardaki mavi baştan kara kuşlarının şöyle cıvıldadığını duydu. Sigurd ejderhanın kalbini yerse akıllılık yapar, ona karşı bir ihanet planı kuran Reginn'i öldürür ve Fafnir'in zulasını da alıp giderse en iyisini yapmış olur. Bunu duyan Sigurd, Reginn'in başını kesti ve Fafnir'in kalbini yiyip kanını içti. Ardından kuşları tekrar duydu. Sigurd da Vindarfjall Dağı'nın tepesine gitmek, orada ateşlerle çevrelenmiş salona zorla girmek ve büyü yüzünden kendinden geçmiş bir halde uyuyan savaşçı kadını uyandırmak yakışır. Sigurd önce Fafnir'in sığınağına gitti. Orada demirden, girişlerle ve kapılarla çevrelenmiş bir ev buldu. Altın toprağa gömülüydü. Tüm Zula'yı yanına aldı. Fafnir'in diğer hazinelerini, yani dehşet miğferini, altından zırhını ve kılıç Roddi'yi de geride bırakmadı. İki devasa sandığı hazinelerle doldurdu ve bunları Granny'nin sırtındaki semere bağladı. Her bir yanında bir sandığı koydu. Atın önünden yürümek istedi ama Granny sahibi de sırtına binmeden tek adım atmadı. O günden sonra Sigurd, Fafnir'in felaketi unvanıyla anıldı.